Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Sığın Yüce Rabbine başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan olarak zayıf yaratılmışız. Her şey bizim elimizde ve bize bağlı değil. Sınırlı bir güç, kudret ve imkan verilmiş. O da bizim mülkümüz değil. Her an alınması ya da kaybolup gitmesi muhtemel olan ilahi bir emanet. Korkularımız ve endişelerimiz var. Tahmin edemediğimiz tehlikeler her an gündemde. Görünen ve görünmeyen nice düşmanlarımız var pusuda bekleyen. Nimet gibi görünen tuzaklar, dost gibi görünen düşmanlar var. Her zaman uyanık ve hazırlıklı olmak da imkansız gibi bir şey. Bu şartlar altında ve böyle bir psikolojik ortamda insan kendisini nasıl güvende hissedebilecektir ki? Bin bir endişe ve tasanın içinde dengeyi kaybetmeden hayatı kaliteli yaşamak neyle ve nasıl gerçekleşebilecektir? Güven ve emniyet arayışı fıtri bir arayıştır. Hayatta kalma arzusu tüm canlıların en temel duygularından biridir. Her bir varlık kendi imkan ve iktidarı kadar tedbirler alır. Elbette canlılar içinde bu uğurda en şanslı varlık insandır. Zira ona lütfedilen akıl ve imkan diğer canlılarla kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Ancak yine de insan zayıftır, tedbirleri kendisini koruyacak kadar güçlü değildir. Bunun için de daima tedirginlik yaşar. Onun yüreğini dindirecek ve iç huzurunu temin edecek yegane çare, her şeye kadir olan Yüce Mevlasına iman, tevekkül ve teslimiyet içinde sığınmaktır. İşte bu sebepledir ki Rabbimiz bu uğurda çare arayan insana sığınak, barınak ve emniyet adresi olarak Yüce Hazretine sığınma yolunu göstermiştir. Sığınılacak şer odakları çok çeşitlidir. Şöyle ki, bizi gören ve fakat bizim kendilerini göremediğimiz şerli varlıklar vardır. Bunların başında ezeli ve ebedi düşmanımız şeytan gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu azılı ve saptırıcı düşmana karşı Allah'a sığınılması birçok kez tavsiye edilmiştir. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Fussilet Suresi 36. İnsanın hem cinslerinden yani nefsinin ve şeytanın esiri olmuş diğer insanlardan da düşmanları vardır. Bu düşmanlara karşı da öncelikli olarak Allah'a sığınması istenmiştir. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecilerin şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Nas Suresi 1-6. Yusuf Aleyhisselam, Mısır Azizi'nin karısı tarafından büyük bir günah işlemeye davet edilmişti. Kadın planın gerçekleşmesi için her türlü tedbiri de almıştı. Böyle büyük bir tuzaktan Yusuf Aleyhisselam'ı kurtaran sır, öncelikle onun Allah'a sığınmasıydı. Bu sığınma neticesinde Hak Teâlâ kendisini günahtan korumuştu. Ayet-i Kerime'de bu hakikate şöyle işaret edilir. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü Yusuf'a kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, ''Hadi gelsene'' dedi. Oysa Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Andolsun kadın ona göz koyup ciddi istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, İhlası erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf Suresi 23-24. dün olduğu gibi bugün de hadi gelsene bana diyen günah çırtkanlarına karşı en güzel tedbir ve korunma Allah'a sığınmasını bilen bir gönüldür. Allah unutularak fanilerin koruyabileceğine dair inanç ve kanaatler zaman zaman gafilce içine düştüğümüz çukurlardır. Esas koruma Hakk'ın korumasıdır. Yakup Aleyhisselam'ın şahsında bu ilahi hakikat bütün insanlığa bir ibret levhası olarak takdim edilir. Yusuf suresinde detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere Yakup Aleyhisselam çok sevdiği evladı Yusuf'u yanından ayırmak istemez. Diğer kardeşleri ise bu duruma çok kızmakta ve babalarının sevgisinin kendilerine yönelmesi için Yusuf'u öldürmeyi planlamaktadırlar. Bir gün yalvar yakar Yusuf'u babalarından koparırlar. Babaları dikkatli olmaları ve onu canları gibi korumaları sözünü alarak onlara emanet eder. Sonunda kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atarlar ve bir kervana satarlar. Burada Allah'a değil de zahiren kardeşlere güvenilmiş ve onların korumaları istenmiştir. Sonuçta ise Yusuf korunamamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra aynı kardeşler bu sefer Yusuf'un kardeşi Bünyamin'i babalarından talep ederler. Yine onu canları gibi koruyacaklarına dair söz verirler. Fakat bu defa Yakup Aleyhisselam Bünyamin'i onlara değil esas koruyucu olan Mevlasına emanet eder ve şöyle der. Daha önce kardeşini size emanet ettiğim gibi bunu da mı emanet edeyim? Ama Allah en hayırlı koruyucudur ve O merhamet edenlerin en çok merhamet edenidir, dedi. Yusuf Suresi 64. Allah'a emanet edilen Bünyamin korunmuş ve hatta Yakup Aleyhisselam, Yusuf ve kardeşlerinin hepsine birden kavuşmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğa çıkarken okuduğu şu duada da bu sırra dikkat çekilir. Ey Allah'ım! Seferde yardımcı, geride çoluk çocuğu koruyucu sensin. Ey Allah'ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. İnsan kendi nefsinden kendini korumak için bile Allah'ın korumasına muhtaçtır. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım, sapmaktan saptırılmaktan, kaymaktan kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan, ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Şekel İbni Hümeyd radıyallahu anh şöyle anlatır. Ya Resulallah, bana bir dua öğret dedim. Bunun üzerine bana, Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden, sana sığınırım de, buyurdu. Habibullah Efendimiz, uykuda ve uyanıklıkta yegane korumanın, Mevla'nın koruması olduğu şuurunu ashabına iyice öğretiyordu. Ebu Umare Bera İbni Azib radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey falan! Yatağına yattığında şöyle dua et. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim, rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan, hayra kavuşursun. Her hareketiyle ümmetine örneklik sergileyen Efendimiz, bütün yaratılmışların şerrinden de her fırsatta Rabbine sığınırdı. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olunca şöyle derdi. Ey yeryüzü! Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Senin ve sendekilerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde dolaşıp duranların şerrinden Allah'a sığınırım. Hastanın, büyük yılanın, öteki yılan ve akreplerin şerrinden, burada yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. İnsanın insanlığına, kulluğuna ve hakikatine zarar verecek her şeyden korunabilmek için Rabbin korumasına ihtiyaç vardır. Hakk'ın Habibi Efendimiz'in şu duaları bu gerçeğe işaret eder. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Hülasa, kulun emniyeti ve huzuru için en yüce ve etkili sığınağı Rabbidir. Bu sığınma ameliyesinin içinde dua ve yakarış vardır. Rabbimizin lütfettiği akıl, idrak, firaset ve basiret gibi korunma melekelerini harekete geçirmek vardır. İlahi emir ve tavsiyeler olarak insana çizilen hududullah, Allah'ın çizdiği sınırlar içinde hareket etme azim ve gayretleri vardır. Yani Hakk'a sığınmak, hem fiili vazifeleri yerine getirmek ve hem de sözlü bir tazarru ve niyazda onun hıfzu emanına girmek şeklinde gerçekleşecektir. Sığınmayı sadece söylenen dua kelimeleriyle sınırlı görmek, sünnetullahı yani Allah'ın kainatta cereyan eden kanunlarını yanlış ve eksik anlamaktır. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Sığın Yüce Rabbine başlıklı makalesini, yazısını paylaştık. Genç Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından değerli dinleyenler. Ve son olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunacağız. Mahlukat içinde eğitime en çok muhtaç olan insandır. Hayatta en zirve sanatta insan yetiştirmektir. Allah Teala en büyük insan terbiyecileri olarak peygamberleri göndermiştir. Yani eğitim, terbiye hizmeti bir peygamber mesleğidir. Mesuliyeti ağır fakat ecri büyüktür. Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Belalardan çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham adamları yola getirmek zaten beladır. Eğitim şahsiyet inşasıdır. Dolayısıyla eğitimde madde ve mana dengesi şarttır. Yani maneviyattan mahrum şekilde tek taraflı verilen bir eğitim noksandır. Zira tek kanatla uçmaya çalışan bir kuş aç bir kedinin lokması oluverir. Böyle bir eğitimde öğrenilen bilgiler gönül terazisinden mahrum kaldığından sahibini felakete sürükler. Nitekim kişi hakim olur, lakin adaleti gözetmez, menfaatini düşünür. Doktor olur, merhameti unutur, cellat kesilir. Eğitim, kişiye hiçlik ve tevazu hali kazandırdığı, insanı kulluğun idrakine yükselttiği nispette değerlidir. Nitekim insanı Karun ve Firavunlaştıran eğitimin neticesi, hüsrandan başka bir şey değildir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmuştur. Allah'tan korkun, takva üzere olun ve bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Bakara 282. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, takva üzere yaşarsanız, O size bir furkan, iyi ile kötüyü, hakla batılı ayırt edecek bir anlayış verir. Enfal 29. Yani Rabbimiz kalbimize nakş olarak davranışlarımıza salih ameller şeklinde akseden takvamıza göre bize değer veriyor, bize bilmediğimizi öğretiyor. Dolayısıyla kişiyi ahlaki bakımdan daha ileri seviyeye taşımayan her bilgi zihne ve gönle ağır bir yük olmaktan başka bir şey ifade etmemektedir. İlimleri vaaz eden Cenab-ı Hak'tır. Bütün ilimler onun tekvin sıfatının bir tecellisidir. Cenab-ı Hak kuluna bu ilimleri vermiştir ki kul eserden müessire, sanattan sanatkâra intikal etmek suretiyle marifetullah'ta mesafe kat edebilsin. Dağdan kesilen koca koca tomrukların nasıl ki koltuk, kanepe, masa ve sandalye gibi kullanışlı hale gelebilmesi için bir marangozun tezgahında ince ince işlenmesi gerekiyorsa, imtihan dünyasında ukba yolculuğuna çıkmış olan bir kimsenin de gönlündeki fücuru bertaraf edip takvayı artırabilmesi için ehil bir gönlün tezgahında manevi bir terbiyeden geçmesi zaruridir. Zira bu terbiyeden geçmeyenlerin bünye itibarıyla yetişkin bir insan gibi göründüğü halde akıl noksanlığı sebebiyle mecnun denilen kimselerden ne farkı olur? Sermaye yatırım yapmak için daima en verimli sahayı arar. Eğitimse yatırım yapılması gereken en mühim sahadır. İstikbale dair en doğru hesap, kaliteli ve ideal insan yetiştirmektir. Bu sebeple şöyle denilmiştir. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Mevlana Hazretleri de şu nasihatte bulunur. Acele birçok işi bozar. Dilediğin şeyi yavaş yavaş fakat sağlam bir şekilde yapmalısın. Unutma ki Allah insanı yavaş yavaş tam 40 yılda olgunlaştırır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i dilese bir anda Efendimiz'e indirebilir ve bütün gönülleri bir anda İslam'a açardı. Lakin gönüllerin her bakımdan sarsılmaz bir imanla tekamül etmesi için 23 senelik bir nebevi terbiyeye muhatap kılınması, eğitimde hayırlı bir neticeye varabilmek için sabrın lüzumuna işaret etmektedir. Mesela bir akarsuya, dağın tepesini aşırmak hayli zor, meşakkatli ve belki de imkansızdır. Lakin dağın etrafını dolaşmak suretiyle menzile varmak her ne kadar uzun bir vakit ve sabır istese de hayırlı bir neticeye varabilmenin yegane yoludur. İnsanların istidatları birbirinden farklı olduğu için zaafları da muhteliftir. Bu sebeple eğitimcinin adeta bir ruh doktoru titizliğiyle insana yaklaşması gerekir. Birine faydalı olan bir söz ve davranış bir başkasına zarar verebilir. Bu yüzden eğitiminden mesul olduğumuz insanların karakterlerini çok iyi tanımamız lazımdır. Mesela Alemler Sultanı Efendimiz, rahle-i tedrisinden geçen ashab-ı kiramı asla tek bir kalıba sokmaya çalışmadı. Herkesin içinde meknuz olan istidadı eğitti, mükemmel bir seviyeye getirdi. Öyle ki işlerinden kimi sıdk ve teslimiyette, kimi adalette, kimi iman, haya ve cömertlikte, kimi de tebliğ ve hizmet aşkında zirve oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları önce yetiştirdi, sonra da her birine şu beyanıyla kefil oldu. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Onların hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Bugün hangi eğitimci, terbiyesi altında yetişmiş insanların hepsine birden kefil olabilir? İnsan doğduğu günden vefatına kadar ilim, irfan ve terbiyeye muhtaçtır. Her insan son nefesine kadar fani hayat mektebinin bir öğrencisi mevkiindedir. Ahiret diploması verildiğinde yüzlerin gülmesi için yapılması gereken bu hayatı Kur'an ve sünnet rehberliğinde yaşayabilmektir. Cenab-ı Hak insanoğlunu yarattığı günden itibaren onun terbiyesi için sayısız peygamber ve kitap göndermiştir. Aksi halde insan varlıkların en zalimi, en hodgamı, en merhametsizi, en vahşisi yani en zararlısı olabilmektedir. Nitekim tarih sahneleri insanoğlunun vahşetini sergileyen sayısız mezalimle doludur. Bağdat'a girip de Dicle'nin sularında 400 bin masum insanı boğan Hülagu'nun yaptığı zulmün başka bir izahı var mıdır? Yine Suriye'de senelerdir yapılan zulme, süren vahşete ne demeli? Onun için bu alemde eğitime en muhtaç varlık insandır. Dünyanın kana ve vahşete bulanmaması için vicdanların mutlaka ve en güzel şekilde terbiye edilmesi şarttır. Cenab-ı Hak da bu alemi insanın eğitimi için adeta bir dershane şeklinde tanzim etmiştir. Bilhassa tasavvuf, bu terbiye ihtiyacına cevap veren bir gönül yoludur. Bu yol, kalpleri dergah haline getirir. Manevi eğitimin birinci derecede mütehassıs üstadları olan peygamberler de bizzat Cenab-ı Hak'tan terbiye görmüşlerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de pek güzel yaptı. Bütün mesele bu güzel terbiyeye, Hak tarafından övülen bu ahlakı hamideye ulaşabilmek. Çünkü o zaman ibadet, ibadet olur. Ahlak, ahlak olur. Muaşeret, muaşeret olur. Yani o zaman insan, insan olur. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yetişmiş bir insanı bir beldenin fethine denk gördü. Hayber'in fethi esnasında Habeşistan'dan dönen Cafer-i Tayyar'a hitaben, hangisine sevineyim, Cafer'in gelişine mi, Hayber'in fethine mi buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir oda dolusu altın ve mücevher değil, bir oda dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetül Yemani olsa da ideal insana aç belde ederek göndersem, cihanın hidayete ermesinde istihdam etsem diye temenni ediyordu. Yetişmiş ideal insanın ehemmiyetini kavrayan Yavuz Sultan Selim Han da Mısır'ın fethi esnasında şehit düşen Sinan Paşa hakkında "Mısır'ı aldık fakat yazık ki Sinan Paşa'yı kaybettik" diyerek terazinin bir kefesine Osmanlı hazinesini dolduran bir beldeyi, diğer kefesine de yetişmiş bir insanı koymuştur. Velhasıl Müslümanın en mühim vazifesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müstesna sünnetinden elde edilen yüksek şahsiyetin temsil, tebliğ ve tevzidir. Bu da ancak takva üzere yaşamaklı olur. Ya Rabbi, Kur'an ve sünnet istikametinde yaşamayı, gerek söz, gerekse fiil ve davranışlarımızda İslam'ın şahsiyet ve karakterini yansıtan salih kullarından olabilmeyi lütfu kereminle cümlemize ihsan eyle. Amin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunduk. Son olarak değerli dinleyenler, programımızda bugün bu aktardığımız yazıları Genç Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.